Ayrım 4. Hırsız Clive Cussler, sayfa 41. "Bay Bella telgraf var!" diye bağırdı 12 yaşındaki mavi üniformalı oğlan çocuğu.
"Sen yerinde kal, heyecanlı damat," dedi Archie, "ben alırım."
Normal koşullarda parmakları çok becerikli olan Isaac Bell bir türlü kravatını bağlayamamıştı. Sadıcı Archie Abbott ona yardım ediyordu. Archie çocuğun gözlerini yerinden fırlatan bir bahşiş verdikten sonra turuncu renkli Marconi telsiz zarfını Bell'e uzattı. Bell zarfı yırtıp açtı. Telgrafta mesajın SS Adriatic aktarmalı geldiği belirtiliyordu. Bell şifreli mesajı çözmeye çalışırken Archie de kravatıyla uğraşmaya devam ediyordu.
"Bu çok tuhaf. Kımıldama, nedir tuhaf olan?"
"Art Curtis, Profesör Bader Beke'nin savaş gereçleri mucidi olmadığını söylüyor."
"Ne icat ediyormuş?"
"Dur bir dakika, hala anlam vermeye çalışıyorum." Normal koşullarda sayılarla da arası çok iyi olan Bell, çok iyi tanıdığı Van Dorn şifresini okumakta zorlanıyordu.
"Hiç bu kadar gergin bir damat adayı görmemiştim," dedi Archie.
"Sen düğününde neredeyse duvarlara çarpıyordun. Şimdi anladım. Profesör Bader Beke, Viyana İmparatorluğu Kraliyet Politeknik Enstitüsü'nde elektroakustik uzmanı bir bilim insanıymış."
"Elektroakustik bilim adamı da ne demek oluyor?"
Art'ın dediğine göre konuşma ve müzik seslerini yükseltip kaydeden cihazların patentlerine sahipmiş.
"Gramofonların mı?"
İki dedektif bakıştılar. "Bir silah gereçleri şirketi gramofonu ne yapsın?" Archie bir kahkaha attı.
"Krieg Rüstungswerk Bay Thomas Edison'ın fonograf patentlerini çalmaya kalkarsa o zaman savaş neymiş görürler."
Isaac Bell'in gözlerindeki hayreti ve merak dolu ifadeyi fark etti.
"Başka ne diyor?"
"Clyde Lynch Politeknik Enstitüsü'nden onur derecesiyle mezun olmuş."
"Bunu zaten sana söylemişlerdi."
"Ama diplomasını almadan kaçtığını söylemediler."
"Kim kovalıyormuş?"
"Alman İmparatorluğu ordusu onun asker kaçı olarak tutuklanması için emir çıkarmış. Ama bu çok saçma. Adam asker falan değil ki."
"Belki o yüzden kaçmıştır."
Bell başını salladı. "Ama Amerika'da büyümüş, Avusturya'da okumuş. Bu nedenle ona askerlik yükümlülüğü getirilmesi çok tuhaf."
"Belki onu bir şekilde askere çağırdılar ama gitmedi."
Art'ın Almancası çok iyidir ve kelimelerini özenle seçer. Asker kaçağı olduğunu yazmış. Demek ki Clyde Lynch zaten orduda askermiş. Gel gidelim.
Nereye?
Bader Beke'ye neden bir savaş gereçleri şirketinin gramofonunu çalmaya çalıştığını soracağım.
Bell kapıyı açınca karşısına bir Çin gongu çalan komi çıktı.
"Giyinme gongu çalıyor. Zamanın yok.
Yarım saat sonra kaptan yüzüğünüzü takacak."
"Ben de ondan cevap alana kadar sormaya devam edeceğim."
"Ama düğünün."
Bell kapıdan dışarıya çıkmıştı bile.
"Oraya gittiğimizde Lynch'i Bader Beke'den uzaklaştır ki ben de profesörle yalnız kalabileyim."
Düzinelerce davetli erkenden birinci mevki salonuna gelmişlerdi. Erkekler smokinli, kadınlar tuvaletliydi. Hepsinin yüzünde deniz tutmasının artık geçtiğini gösteren bir rahatlama vardı. Bell ve Archie yanlarına geldikleri zaman Clyde Lynch, "Deniz tutmasının geçmesi hapisten kurtulmaya benziyor," dedi. Archie Lynch'in koluna girdi. "Bana hapishane maceralarını anlatsana." Bell de Bader Beke'nin koluna girip onu salonun ön tarafındaki küçük bara götürdü.
"Oldukça gerginim. Umarım benimle bir kadeh içersiniz."
"Aslında bulantım henüz geçmiş değil."
"Beyefendiye bir kadeh dengeleyici," dedi Bell barmene. "Bana da buzlu viski lütfen."
"Dengeleyici yarım konyak, yarım şaraptır," diye açıkladı Bader Beke'ye. Bader Beke ürperdi.
"İnanın çok iyi gelir."
"Bizi düğününüze davet ettiğiniz için çok naziksiniz."
Profesör geminin matbaasında hazırlanmış kabartmalı kalın parşömen kağıdı davetiyeye hayran kalmıştı.
"Bu belgeyle ikinci ve birinci mevki arasındaki duvar iskambil kağıdı gibi yıkılıyor. Genç Clyde kötü adamlar tarafından çalınmasın diye yatarken bunu yastığının altına koydu."
Bell viski kadehini kaldırdı. "Artık sakin denizlerde yolculuk yapmaya."
"Ve gelininizin mutluluğuna."
Bader Beke kadehinden bir yudum aldı ve hayretle başını kaldırdı.
Hemen etkili oluyor. Size bana güvenin demiştim dedi Bell. Şimdi de bana bir elektroakustik bilim insanının tam olarak ne yaptığını anlatın.
Franz Beiderbecke belki saf bir ifadeyle Bell'e baktı.
Seslerin mekanik araçlar yerine elektrik kullanarak kayba uğramadan kaydedilmesi üzerine deneyler yapıyorum.
Bunu yapmak mümkün mü?
Ümidim bu. Teorik olarak zayıf elektrik sinyallerini güçlendirip yeniden oluşturmaktan ibaret. Ama bunu gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Ama bir dakika. Profesör gözlerini kırpıştırdı. Durun bir dakika, bunu nereden biliyorsunuz? Çalışma alanımdan size söz etmemiştim.
Merak ettim dedi Bell. Berlin'deki bir meslektaşıma telgraf çekip sordum. O da bana sizin elektroakustik alanında ünlü bir bilim insanı olduğunuzu bildirdi.
Marconi gramlar ne güzel. Benim hakkımda bilgi edinmek için bir aylık masrafa girmişsiniz.
Gizli icatları olan bilim insanlarıyla çok sık karşılaşmıyorum.
Temkinli olduğu için genç yardımcımı suçlayabilir misiniz?
Clyde'ı hayatlarınızı tehlikeye attığı için suçluyorum dedi Bell lafı gevelemeden. Çok akıllı olabilir ama dostla düşmanı ayırt edecek kadar akıllı değil. Sırrınızı sizi kaçırmalarına engel olduğum insanlara satmayacağımı siz biliyorsunuz.
Beiderbecke içkisini dudaklarına götürdü.
Siz de himayenizdeki insanların kendi çocuğunuzdan daha ilginç olduğunu düşünür müsünüz?
Ölümcül bir konu hakkında konuşurken lafı dolandırmayın profesör. Siz ve Clyde tehlike içindesiniz. Ya gemide bu adamların suç ortakları varsa? Eğer New York'a kadar canlı gidebilirseniz, Craig Rüstungsverk gibi güçlü bir tröstün sizi Amerika'da kaçırmayacağını nasıl bilebilirsiniz?
Bence Prusyalılar patolojik derecede dar görüşlüdürler.
Bu Prusyalıların benzersiz olduklarını düşündükleri bir şey icat ettiniz. Bu ne çeşit bir silah?
Silah mı?
Sprengdichtspielhalter
silah değil ki.
Spreng ne?
Beiderbecke kadehini bara bırakıp söylediği şeyi tekrar etti.
Bu bir silah değildir ve bu konuda başka bir şey daha söylemeyeceğim. Clyde'a söz verdim.
Eğer silah değilse silah gereçleri üreten Trust neden bunu istiyor?
Bilmiyorum. İcadım savaş için değil, eğitim için, bilim için, haberleşme için, sanayi gelişmesi için, hatta halk eğlencesi bile olabilir. Bu,
o sırada peşinde Archie olduğu halde Clyde yanlarına geldi. Archie'nin yüzündeki ifade elinden geldiği kadar genç bilim insanını oradan uzak tuttuğunu anlatıyordu. Onların gelişi Beiderbecke'yi belirgin bir şekilde rahatlattı.
Ah Clyde!
Ben de Bay Bell'e evlilik hakkında yaşlı bir adamdan öğütler veriyordum.
Profesör size ne dedi Bay Bell?
Bir kez daha anlatın profesör dedi Bell. Ben bu kadar güzel ifade edemezdim.
Tekrarlamaya çalışayım dedi Beiderbecke ele vermediği için Bell'e minnet dolu bir bakış atarak.
Kadın ve erkek son derece farklı yaratıklar oldukları için, birbirleriyle geçinmeleri için tek ümitleri birbirlerini sevmeleridir.
Başka bir deyişle dedi Bell, ortak sahip oldukları sevgi, ortak ihtiyaçları olan tek şeydir.
Archie Abbott saatini çıkardı. Miss Marion Morgan'ın denize atlamadığını varsayarsak bu teoriyi test etmenin zamanı geldi. 6. Kısım.
Sayın konuklarımız diye gürledi Kaptan William Turner. Kısa boylu, köşeli çenesi, birbirine yakın gözleri, gemi provası gibi heybetli bir burnu ve çok büyük kulakları olan 50'li yaşlarında bir adamdı. Gür sesi yüzlerce birinci mevki yolcusunun açık denizde kıyılacak bir nikah kutlamak için en şık kıyafetleriyle geldiği gemi salonunun her köşesine erişebiliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kimse yoktu. Üstünde yüksek belli, hafif dekoltesiyle vücuduna yapışan krem renkli bir elbise olan gelin, güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Sarı saçları alnından geriye taranmış, elmas yerine gül goncalarından oluşan bir taçla süslenmişti. Muhteşem gözlerinin yanında elmasların soğuk kalacağı herkesin ortak fikriydi. Yanında kuyruklu ceketi içindeki altın saçlı damat durmaktaydı. Uzun boyluydu ve sırtı bir süvari subayı gibi dikti. Altın renkli bıyığının altında dudakları her an gülümsüyordu.
Güzel baş Nedime'nin ve yakışıklı Sadıç'ın yüzleri arkadaşları için duydukları mutluluğun ışıltısıyla parlıyordu. Moritanya'nın huysuzluğu ile ünlü kaptanı yaldızlı apoletleri ve kılıcıyla pırıl pırıl merasim üniforması içinde bir nezaket abidesi gibiydi.
Burada toplanmamızın amacı Tanrı'nın huzurunda ve Moritanya yolcularının tanıklığında bu adamı ve bu kadını kutsal bir müessese olan evliliğe.
Bay Derbeke bütün geminin dikkati düğüne odaklanmışken geminin alt arka kısmındaki bagaj yerine bakıp makinelerinin ve cihazlarının emniyette olduğunu kontrol etmeye karar verdi. Her ne kadar deniz sakinleşmiş ve çoğu yolcunun yüzlerine tekrar renk gelmiş olsa da hala deniz tuttuğunu öne sürerek tören başlamadan önce salondan çıktı. Clyde onun gidişini fark etmemişti. Genç adam hem lüks birinci mevki salonuna girmekten hem de Mario'nun tanıdığı o egzotik Rus kadınının yanında oturuyor oluşundan dolayı çok heyecanlıydı. Kara gözlü Matmazel Violet, Bay Derbeke'nin tecrübelerine dayanarak söylediği bütün Rus kadınları büyüleyicidir yargısını doğruluyordu. Zavallı Clyde küçük bir köpek yavrusu gibi soluk soluğaydı. Devasa geminin derinliklerinde merdivenlerden ve koridorlardan oluşan labirentte yolunu kaybedeceğinden korkan Bay Derbeke, önceden kütüphaneye gidip geminin inşa planlarına bakmış ve gördüğü her şeyi ezberlemişti. Kalın tüylü halılarla kaplı koridorlar yerlerini kauçuk kaplamalara bıraktı. Geniş merdivenlerin yerini dar çelik basamaklar aldı. Mürettebatla karşılaşmamaya özen gösterdi. Ama kaçınılmaz olduğu durumlarda adamlara sert ve otoriter bir bakış atarak soru sormalarını engelledi. Karşınızda frak giymiş gümüş başlıklı bastonuyla Profesör Franz Bismarck Bay Derbeke var. Önünden çekilin. Birden sanki birisi onu seyrediyormuş gibi tuhaf bir hisse kapıldı. Aklına gelen ilk kötü düşünce bunun akrobat oluşuydu. Bu uzun kolları olan son derece çevik hırsız iki kere onun Sprehen dich Licht Spielt Heater makinesini çalmaya çalışmıştı. Bay Derbeke ona bu adı takmıştı. Mümkün değildi Bay Derbeke gizemli akrobatın Moritanya'dan denize atladığını kendi gözleriyle görmüştü. Buna rağmen durdu ve korku içinde merdivenlerin üst tarafına baktı. Kimse yoktu. Aşağıya doğru eğilip baktı. Kimse yoktu. Başını bir koridordan uzatıp kontrol etti. Kimseyi görmeyince mürettebat yatakhaneleri, tuvaletler ve depoların yanından geçti. Hava giderek boğucu olmaya başlıyordu. Geminin alt kısımlarına doğru indikçe etrafındaki çelik duvarlarda motorların sarsıntısı ve uğultusu daha çok hissedilir olmuştu. Bay Derbeke bir kez daha durup arkasından gelen ayak sesi var mı diye kulak verdi. Yoktu. Zaten kazan dairesinin ve türbinlerin gürültüsü içinde ne duyabilirdi ki? Üstelik Isaac Bell'in sırrını açıklaması için onu korkutma gayretlerine rağmen akrobat artık yoktu. Birisi tarafından gözetleniyor olma duygusu hiç akılcı bir şey değil diye geçirdi içinden. O sırada yakınında bir gölge kıpırtısı gördü. Bay Derbeke hemen bir girintiye sığınıp sırtını duvara dayadı. Devasa gemiye güç veren ateşler sanki hemen arkasındaymış gibi duvar ısınmıştı ve titreşim yayıyordu. Alçak tavandaki kafesli elektrik ampulünün neden olduğu gölge bütün koridor boyunca uzanmaktaydı. Derken kepi ve tulumu kömür tozuna bulanmış bir tayfa hızla önünden geçti. Bay Derbeke adam uzaklaşana kadar bekledikten sonra yürümeye devam etti. Birkaç basamak inip orlop güverteye vardı. Az ilerisi geminin kıç tarafı oluyordu. Üç düzine aşçının ve garsonların yatakhaneleri buradaydı. Gürültü sağır ediciydi. Gemi planına bakınca bulunduğu yerin suyun altında kaldığını gördü. Biraz ötesinde gemi gövdesinin çelik kaplaması ardında pervaneler dakikada 180 devirle suyu dövüyordu. Başka bir gölgenin ona doğru geldiğini görünce hemen bir kapıdan içeriye dalarak koridora çıktı. Eğer bir hata yapıp kaybolmadıysa içinde makinesinin olduğu tahta sandıklar ve buna benzer başka sandıkların bulunduğu bagaj odasına gelmişti. Bütün sandıkların üstünden New York City'nin 14. caddesindeki bir deponun adresi vardı. Clyde bu deponun Moritanya'nın yanaşacağı Cunard Line iskelesinden yürüme mesafesinde olduğunu söylemişti. Bay Derbeke kapıyı açınca bagaj odasından çıkmakta olan geniş omuzlu bir tayfayla çarpıştı. ''Çok özür dilerim efendim'' dedi adam.
''Bana yardım edebilir misiniz?'' dedi Bay Derbeke. ''Naklettiğim sandıklarımı arıyorum.''
''Sandıklar mı efendim?''
''Tahta sandıkları. Bir tanesinin içinden bir şey almam gerekiyor.''
''Burada sandık yoktur efendim. Sadece bavullar vardır.''
''Sandık yok mu?'' dedi Bay Derbeke dehşet içinde. ''Krieg Rüstungswerk onları çalmış mıydı? Ama buraya yüklenmişlerdi.''
''Hayır hayır efendim, sandıkları ön bagaj odasında bulabilirsiniz. Yükleme sırasında bütün sandıklar ambar ağzından ön bagaj odasına indirilir. Alt tarafta efendim, ön kısımda.''
''Bu odayı hangi güvertede bulabilirim?''
''Tavlon güvertede efendim ama güvertenin hemen altındadır.''
''Yahu bu güverteler üst güverte, orlop güverte, tavlon güverte, hepsi insanın aklını karıştırmak için tasarlanmış sanki.'' dedi Bay Derbeke cüzdanını çıkarırken. ''Lütfen bana yolu gösterir misiniz?''
''Çok üzgünüm efendim. Keşke bunu yapabilseydim. Yolcuların buralara girmesi yasaktır.''
''Korkarım kayboldum.'' dedi Bay Derbeke bir sterlinlik banknot uzatarak.
Tayfa paraya baktı, dudaklarını ıslattı ve üzgün bir ifadeyle başını iki yana salladı.
''Sizin için yapabileceğim en iyi şey sizi barınak güverteye çıkarmak olacaktır. Buradan üçüncü mevki güvertesinden size gösterebilirim. Pruva'ya kadar olan yolu yürüdükten sonra üç kat aşağıya inip tavlon güverteye varırsınız. Orada birisi size bagaj odasını gösterebilir.''
Bay Derbeke tayfanın ardından dar merdivenden çıktı. Sonra 200 metre uzunluğundaki üçüncü mevki güvertesinden Pruva'ya doğru yürüdü. Bu güverte göçmenlerle doluydu. Hırvatlar, Bohemyalılar, Romanyalılar, İtalyanlar, Macarlar ve Çekler. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun yarısı Amerika'da tekrar birleşmeye karar vermiş gibiydi. Güverte geminin ön kısmına yakın üçüncü mevki sigara salonunda sona eriyordu. Aşağıya inerken karşısına bir blok çıkınca bunun etrafından dolaşmak için üst kata çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra bir sterlin verdiği bir tayfa onu başka bir bariyerden geçirdi. Bariyeri açtıktan sonra bir lombozdan dışarıya baktı. Direkle muazzam büyüklükteki çıpa arasındaki ambar ağzını gördü. İşte burasıydı. Vinçler sandıkları buradan aşağıya indiriyorlardı. Birkaç kat aşağıya indi. Gemi inşa mühendislerinin çizimlerini hatırlayarak bir kapı buldu ve bunun ön bagaj odası olmasını dileyerek kapıyı açtı. Ve dondu kaldı. Bay Derbeke'nin denize atlarken gördüğü akrobat sakin bir şekilde geçit boyunca yürüyüp köşe bucak bir şey arıyordu. Omzunda gümüş renkli çok büyük bir sandık taşıyordu. Bunu o kadar kolay taşıdığına bakılırsa sandık boş olmalıydı.
Dördüncü ayının sonu. Sayfa 51.